Ayrım 11. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 127. 6. Doktor Çetin pazartesi sabahı oturma odasına girerken önce güllerin kokusunu duydu. Sonra masasının üstünde duran Çin'i bir vazoda tan yeri kızıllığında bir demet gül gördü. İzmir'den dönüyordu. Saat 9'a geliyordu. Çantasını bırakmak için eve uğramıştı. Çantası elinde güllerin önünde durdu. Sanki odada yalnız değilmiş duygusu vardı içinde. Sevdiği biri adını sesleniyor gibiydi. Kendiliğinden gülümsedi. Sakız biçimi bir evde oturuyordu. Çok geniş bir koridor, belki de sofa demek daha doğru olur. Üzerinde sıralanan 4 odası vardı evin. Sokak üstündeki oda ile ona bitişik odayı kiralamıştı. Ön odada hastalarına bakar, gerideki odayı yatak odası olarak kullanırdı. Hastalar kalabalık olursa sofada beklerlerdi. Kapısı vuruldu. Gülizar teyze iki büklüm gövdesiyle uzandı içeriye. ''Hoş geldin doktor bey. Hoş bulduk Gülizar Hanım.'' Kadın, hafta tatilini nasıl geçirdiğini, hatırını sorduktan sonra asıl sormak istediği soruya geldi. ''Güllerine mi bakıyordun? Ya, beğendin mi bari? Beğenilmeyecek gibi mi?'' ''Çok güzel değil mi?'' ''Çok. Sen mi getirdin?'' Doktor boşuna olduğunu bile bile soruyordu bu soruyu. Gülleri kimin getirdiğini anlamıştı. ''Böyle gül ne arasın bende?'' ''Ya kim getirdi?'' ''Onları getiren de gülleri gibi. Genç, taze. Kendi nasılsa gülleri de öyle.'' ''Kimmiş o?'' ''Sen bilirsin kim olduğunu. Pek sayar, pek sever seni. Eksik olmasın öyleyse.'' Kadın ''Eh! Hayırlısı neyse o olsun. Ben daha fazla tutmayayım seni.'' dedi, çekildi. Doktor pencereden sokağın karşı tarafında duvarcı Zühtü Usta'nın kızı Hüsniye'nin evlerinin penceresi içinde kollarını kavuşturmuş kendisine baktığını gördü. Az sonra evden çıkarken hala pencerede duran Hüsniye'ye ''Güllere teşekkürler.'' dedi. Kız camın gerisinde güldü, kayboldu. O gün akşamüstü Nihat'la İzmir şosesinde yokuşu inerek denizi görünceye kadar yürüdüler. Hava buğulanıyordu. Hafif bir lodos vardı. Martılar 3 kilometre kadar uzaktaki denizi bırakmış, başlarının üstünde dolanıyorlardı. Kadınlardan özellikle evlenmeyi düşündükleri kızlarda aradıkları niteliklerden söz ediyorlardı. Doktor bir ara gül olayını anlatmak istedi, vazgeçti. Nihat da bir iki kez Perihan'dan söz açıp açmamak arasında kararsızlık geçirdikten sonra ilişkisini saklamayı doğru gördü. Genel olarak konuşmalarını sürdürdüler. Doktor, ''Şimdi daha iyi anlıyorum.'' diyordu. Uzun yıllar doğuda kalanların basit, okumamış yerli kızlarla nasıl evlendiklerini. ''Nasıl anlıyorsun?'' ''Ben eskiden sadece kadınsızlıktan, gözleri karardığı için evlendiklerini sanırdım. Ama hoşlanarak, bile bile seçerek evlenmiş olamazlar mı? Dikkat et, kayalıklardan fışkıran kalın yapraklı, pırıltılı bitkiler gibidir o kadınlar. Sağlam, canlı, alabildiğine dişi.'' Yırtıcı görünüşleri büyüler insanı, doğaya daha yakındırlar, içgüdüleri doğru işler. Hayata uyma yetenekleri çok daha fazladır bizim karşılaştığımız okumuş yetişmiş kızlardan. Böyle bir kızla sırasında dağda, çadırda, küçük bir köy evinde yaşayabilirsin. Bir de bizim İzmirli, varlıklı aile kızlarını gözünün önüne getir. Bütün bekledikleri, alıştıkları o rahat yaşayışın olanaklarına bir şeyler katabilmektir senden. Okuyamamış fakir ama güzel bir kızı alıp yetiştirmekle acaba daha doğru davranmış olmaz mı insan? Nihat, doğru diyordu. Kız dediğin her şeyden önce sporcu yaratılışta olmalı. Sporcu yaratılışta derken yaşama koşullarına kolaylıkla uyabilecek yaratılışta demek istiyorum. Yüzmeye ya da koşmaya hazırlanan bir kızı düşün. Yüzecekse su soğuk ya da sıcak diye, kirli ya da bulanık diye mırın kırın etmez, yüz buruşturmaz. Koşacaksa bir iki küçük taşı falan çeker bir yana koşar. Önce bu uyma yeteneğini göstermeli, sonra da açık sözlü, yapmacıksız olmalı. Davranışlarında doğal ölçülere yaklaşmalı, yaklaşabildiği kadar. Sevişirken içgüdülerine uymalı, kadın kalmalı. Aydın yönünü, eğitimini, toplumsal ilişkilerinde, giyinişinde, davranışlarında belli etmeli. Konuşmaları böyle uzayıp giderken isimlerden söz etmeseler bile Doktor Hüsniye'yi, Nihat ise Perihan'ı anlattıklarını seziyorlardı. 7. Şevket Kozan akşam yemeğinden sonra elinde gazetesiyle pencere altındaki kanepede kendi köşesine oturdu. Dışarıda mermer sofadaki saat 7'yi vuruyordu. Az önce yemek yedikleri odayı şimdi oturma odası düzenine sokmaya çalışan büyük kızı Türkan, "Radyoyu açayım mı baba?" dedi. "Haberleri dinleyecek misiniz?" Şevket Bey gazetesini kızı ile kendi arasına gerdi. "Yok, sinirlerimi bozmaya niyetim. Nesini dinleyeyim?" Türkan duraladı. "İyi ama ne diye bana çatıyorsunuz?" Şevket Bey gazetesini indirdi. "Kim çattı sana?" Kız yüzü küskünlükle uzamış söyleniyordu. "Bana ne? Kabahat bende. Ne diye soruyorum sanki? İster dinleyin, ister dinlemeyin." "Ne diye çatayım kızım ben sana? Hiç sevmem benimle kavga eder gibi konuşulmasını." Şevket Bey'in sesi ancak yumuşayabildi. "Hiç kırar mıyım be kızım ben seni? Benim öfkem başkalarına. Hadi sen bildiğin gibi bir kahve yap bana. Kimse senin kadar güzel yapamaz benim kahvemi." Türkan masanın örtüsünü yaydı. Kucağında defterleri, kitaplarıyla hemen arkasında bekleyen küçük kardeşi Doğan'a "Geç otur yerine," dedi. Babasına döndü. "Peki, annem bulaşıklarını bitirsin de." Mutfaktan tencere tabak sesi geliyordu. Şevket Bey tekrar gazetesini gerdi. Akşamları gündüz gözünden kaçan köşelerini tarar, böylelikle her gün spor sayfası dışında bütün yazılarını okur tamamlardı gazetesinin. Radyoda bir zamanlar tiryakisi olduğu haber bültenlerini ise artık dinleyemiyordu. Haberlerde durmadan hükümetin övülmesine kızıyor, giderek bundan da daha çok spikerlerin okuyuşundaki saldırgan ses tonuna sinirleniyordu. Hükümetin yaptıklarını beğenmeyenlere söver, azarlar gibi konuşuyordu spikerler. Az sonra Feride Kozan mutfaktan döndü. Kanepenin öbür ucuna oturdu. Gazetenin kendine dönük yüzündeki başlıkları incelemeye başladı. Şevket Bey sık sık gürültüyle hışırdatarak çekiştire çekiştire çeviriyor, sonra da ikiye ya da dörde katlıyordu sayfaları. "Ne haberler var gazetede?" "Hiç, hep yalan, hep palavra. Neresine burnunu tutsan dal kavukluk kokar." "Tabii, başka nasıl dolduracaklar keselerini?" Şevket Bey gazeteyi attı elinden. "Gazete mi bu? Paçavra." Feride Hanım gazeteyi yavaşça aldı. "Yeni mi anladın? Ben seni bildim bileli bu gazeteyi okursun. Fikret kucağımdaydı. Bu gazeteyi görürdüm evde. Bari doğru dürüst bir İstanbul gazetesi getir eve. Biz de oyalanalım." "Hepsi bir. İstanbul'u da bir İzmir'i de. Kaldır birini vur ötekine. Biri ne yazarsa hepsi onu yazar. Buna alışmışım işte. Eskiden doğru bir iki satır vardı gene içinde. Şimdi o da kalmadı. Hükümeti aldılar alalı, büsbütün utanmazlığa döktüler işi." "Ne ayıplıyorsun başkalarını? Sen kendin Demokrat Parti başa geçsin diye az mı yırtındın? Hepimiz koşa koşa gidip oy vermedik mi? Yoktu başka çare be karıcığım. Boğulacaktık, soluk alamaz olmuştuk. Unuttun mu ötekilerin edepsizliklerini?" "Ben unutmadım. Sen unutmuşsun. Ne bekliyordun? Bugün Demokrat Parti'nin başında olanların hepsi düne kadar halkçıydı. Kendileri değişmediler ki idareleri değişsin." Bu değildi verdikleri söz. Böyle konuşmuyordular başa geçmeden önce. "Eh, öyleyse biraz daha bekle bakalım. Daha ne oldu ki? Demokratlar başa geçeli. Belki düzelirler. Nesini bekleyeyim? Hem olanlar oldu, hem de olacaklar belli oldu. Bizde iyi ne olursa başlarken olur. Sonu gittikçe bozulur her işin. Çocuk gibi kandık hepimiz. Maşallah gidenlerden aç çıktılar. Şimdiden tuttular bütün köşe başlarını. Burunlarından gelsin inşallah." Türkan kahvelerini getirdi. Şevket Bey kahvesini alırken çenesini okşadı kızının. "Babasının tatlı kızı, kara gözlü kızım benim." Türkan yarı kırgın gülümsedi. "Ya, kahve pişirince öyle olur." Doğan sordu. "Nasıl aç çıktılar baba?" "Sen derslerine bak şimdilik, akıl yorma böyle şeylere. Nasıl tuttular köşe başlarını?" "Baksana be oğlum, her işe kulp uydurdular, her şeye aracı soktular kendi adamlarını. Nerede biraz para varsa orada adamlarından biri var. Çimento dağıtımı, kükürt dağıtımı, tarım ilaçları dağıtımı hep adamlarının eline geçti. Hepsi otlanırlar. Her şey ucuzlayacağına pahalılandı bu yüzden. Biz bütün baldırı çıplakların ensesi kalınlaşsın diye mi oy verdik onlara?" Peki şimdi başkasına oy veremez misiniz? Kime? Başka parti yok ki oy verecek. Kurun. Şevket Bey'in hiç düşünmeyeceği bir çareydi bu. Kolay mı? Neden olmasın? Evet, neden olmasın? Oğlu sorularıyla gittikçe sıkıştırıyordu Şevket Bey'i. Onun bilgisi, görgüsüyle onun gibi kıt kanaat geçinen küçük toprak sahiplerinin, durumu ondan da beter küçük esnaf takımının, işçilerin, köylülerin işi değildi parti kurmak, yönetmek. Bu iş bir takım büyüklerin işiydi, buyaranların işiydi. Kimdi o büyükler? Neden büyüktüler? Gazetelerde isimleri çok geçtiği için mi, büyük okullarda okudukları için mi, bir takım büyük işlerden gelip büyük işlere geçtikleri için mi, yoksa büyük paralar, büyük mallar sahipleri oldukları için mi? Her neyse ama kendisi gibi adamların işi değildi. Fakat şimdi gene de bir doğruluk payı olduğunu seziyordu oğlunun sorusunda. Nedir ki oğlunun önünde güçsüzlüğünü açıkça kabullenmekten utanıyordu? Aklına gelen ilk zorluğu söyledi. Particilik önce para işi. Evet, bildiği kadarıyla elleri cebinden çıkmazdı o büyüklerin. Durmadan para dağıtır, örgütlere yardımda bulunurlardı. Doğan umursamıyordu bu güçlüğü. Aranızda olduğu kadarını toplarsınız. Kendisi gibilerin aralarında toplayabileceği paranın gülünçlüğünü bir an içinde görüveren Şevket Bey, şimdi büsbütün inanıyordu haklı olduğuna. Sen küçüksün, senin aklın kesmez daha bu işlere. Hadi derslerine bak sen. Feride Hanım, ne olmuş sanki dedi. O baştakiler ceplerinden 3-5 kuruş harcamışlar da. Türkan, öyle ya diye söze karıştı. Sonunda o harcadıkları parayı 100 misli geri aldıktan sonra. Biz böyle bilmezdik particiliği, böyle görmemiştik. Şevket Bey'in yeniden kavga tonu alıyordu sesi. Türkan da aksileşti. Nasıl bilirdiniz? Kendi için, kesesi için değil, vatan için koşardı herkes. Ne oldu o koşanlar? Niye koşmuyorlar şimdi? Şevket Bey duygulandı. Yok o eski adamlar şimdi be kızım. Her biri nurlar içinde yatsın. Başka adamlar da onlar. Resneli Niyazi Bey dağa çıktı, koskoca padişaha kafa tuttu. Abdülhamit gibi zalimi dize getirdi, devirdi. Bir rütbe bile kabul etmedi karşılığında. Mülazım Atıf Bey, Niyazi Bey'in üstüne yürüyeceği duyulunca kendiliğinden gönüllü çıktı. Şemsi Paşa'yı manastırın ortasında yere serdi. Yalnız vatanı düşünürdü onlar. Türkan annesine döndü. Öyle miydiler anne? Eh öyleleri de vardı aralarında. Ama birkaç kişi. Gerisi şimdikiler neyse gene öyleydi. Ben bildim bileli kimse boş yere koşmaz politikada. Kim koşarsa kesesini doldurmak için koşar. Şevket Bey, neden? Diye parladı. Nesi vardı Talat Paşa'nın, Enver Paşa, Cemal Paşa, beş parasız öldüler, ölürken ne çıktı üstlerinde? Neleri yoktu, neleri eksikti? Neydiler hürriyetin ilanında? Enver Paşa daha yeni binbaşı olmuştu, 4-5 yıl içinde saraya damat oldu, harbiye nazırı oldu, paşa oldu, daha nesi olsun? Onun gibi kahramanı ne olsa helal, göster bakayım şimdi öyle bir adam. Olmasın mıydı? Başkalarına mı bırakacaktı harbiye nazırlığını? Enver Paşa'ya dil uzatma. Feride Hanım, ne oluyorsun gibilerinden baktı kocasına. Enver Paşa senin olsun. Ya gerisi? Cihan Harbi'nde kim süründürdü milleti? Unsuz şekersiz bıraktı. İstanbul'da sıra sıra hanlar, konaklar diktiklerini duyardık. Politikada kimse koşmaz senin gibi boş yere. Ben koşarım. Ne oldu koştuğunda? Serbest fırka dedin, ayaklandın. Halkçılarla kötü oldun. İskan fazlası diye en güzel bağımızı aldılar elimizden. Demokratım dedin, öne düştün, fırınını istimlak ettiler. Demokrat Parti başa geçti, verdiklerini alabildin mi geriye? Alem bir kuruş zarar etmeden topladı toplayacağını. Şevket Bey öfkelendi. Eh ama, diye bağırdı. Zehir etme bana bir yudum kahvemi. Bırak da tatlı tatlı içeyim. Ne yaptım ben sana? Elinden mi aldım kahveni? Sen açtın bu sözleri. Duyduğumu bildiğimi söylemeyeyim mi? Ne kakarsın eskileri başıma? Neyi başına kakmışım senin? Ben de tanırım Enver Paşa'yı. Amcam uyanık adamdı. Ağabeyim de avukattı manastırda. Anlarlardı siyasetten. Onlardan duyardım. Düşünüp taşınmadan acele atıldığını söylerlerdi her işe. Boşu boşuna çok cana kıydı derlerdi. Bilmez miyim ben seni? Bilmez miyim nasıl bana öfke dolu için? Amcan, ağabeyin, oğlun ne deseler doğru olur. Ben ne desem yanlış. Ne anlarmış Enver Paşa'nın cesaretini senin o kokmuş amcan? İşte o kadar. Ben haram sokmadım evime. Haram lokma yedirmedim çocuklarıma. Kesemi doldurmak için düşmedim demokratların önüne. O uğursuzları belediyede şurada burada her gün karşımda görmeyeyim diye düştüm. Ama ne zaman vardık varacağımız yere, baktım yanlış yere gelmişim. Baktım daha gelir gelmez hepsinin yürüyüşü bile gidenlere benzedi. Benim işim yok aralarında dedim, çekildim. Türkan'a dönerek ekledi. Öyle değil mi be kızım? Gidenin yerine gelen kesesini dolduracak olduktan sonra ne lüzum var eskisini göndermeye? Türkan yatıştırıcı bir sesle haklısın dedi babasına. Feride Kozan kızının sesindeki yumuşaklığı kaptı. Madem öyle, madem haram yememişsin, madem aralarında yok işin, için rahat etsin. Niye için rahat değil? Niye yer durursun kendi kendine? Olamam be karıcığım, rahat edemem. Hem bilirim bu gidişin kötü olduğunu, hem düzeltmek için bir şey gelmez elimden. Onun için yerim kendi kendime. Bazen derim kendi kendime, bir ben miyim iyi olan dünyada? Sonra bakarım sağıma soluma, çoklarının benden de iyi, benden de doğru olduğunu görürüm. İyilerin sayısı inan kötülerden daha çok bu dünyada. Ben nasıl istersem bu dünya böyle kalmasın, düzelsin, çokları da benim gibi bunu ister. İnan iyiliğe susamış insanlar, iyiye sürdün mü insanları hepsi iyilik yarışına girer. Ama ne çare ki biz bilemiyoruz bu dünyayı düzeltmenin yolunu. Ah bazen nasıl isterdim kalemim olsun yazayım dökeyim içimi. Türkan sordu. Neler yazacaktın baba? Şey be kızım hani kalemim olsun dediğim içimden geçenleri anlatabilecek gücüm olsun. Ama yok işte Allah vermemiş. Şimdi biliyorum var bir şey var bir şey hak o. Benim gibi herkesin duyması bilmesi gerek onu. Ama anlatamam ki. Feride Kozan madem öyle dedi niye yazmak için uğraşmadın? Heh, benim elimde mi o? Niye olmasın? Madem içinden geliyormuş, gerisi uğraşmak. Şevket Kozan birden ayağa kalktı. La havle ve la kuvvete, sen sabır ver ya Rabbim. Gel de karşına al konuş böyle karıyla. Ben ona ne derim, o bana ne der? Oda kapısına doğru yürüdü. Ben adam olamadım işte, yazamadım. Türkan önlemek istedi babasını. Çocuk olma baba, Allah'ını seversen. Çekil. Ne güzel tatlı tatlı konuşuyorduk işte. Hadi geç otur yerine. Ben fazlayım. Benim işim yok sizin aranızda. Şevket Bey gözleri dolu dolu oda kapısı içinde durdu. Sen başka, bir sen seversin beni. Feride Hanım canı sıkkın kımıldamadan kalmıştı yerinde. Doğan annesine doğru göz kırptı. Ben de severim. Şevket Bey kızmakla gülmek arası. Hadi oradan be maskara dedi. Odadan çıkarak üst kat merdivenlerine doğru yürüdü. Türkan oda kapısından ''İyi geceler'' diye seslendi arkasından. ''Gecelerimin nesi iyi olacakmış benim?'' Türkan sustu. Annesinin yanına döndü. ''Çocuk gibi vallahi babam. Görmedin mi? İki lafın biri gözleri yaşarı yaşarı veriyor. Üzülme sen.'' Feride Kozan ''Allah selamet versin'' diye mırıldandı yavaşça. ''İlk bu akşam tanımadım ki babanı. Niye üzüleyim?'' Çoğu akşamlar böyle dargınlıkla hafif bir kavga çıkararak ayrılırdı oturma odasından Şevket Bey. Daha üst kata çıkan merdivenlerde de pişman olurdu söylediklerinden. O akşam da anladı ki karısı haklıydı söylediklerinde. Kızı oğlu haklıydılar ama kendisi de haklıydı. Doğruydu tutumu. Kesesini doldurmak istemeden bir şeyler yapmak için koşmasında yaşamasını haklı çıkaran, kendisine iç rahatlığı veren, hatalarının, kusurlarının bağışlanmasına yardımcı olan, giderek çoluk çocuğu önünde sırasında övünebileceği bir doğruluk, bir güzellik vardı. Aldanabilirdi insan ama ne çıkar? Güzel olan başkaları için didinirken aldandığını anlayıncaya kadar duydukları, dinledikleriydi insanın. Üst kata çıkınca merdiven başında durdu, seslendi. Türkan! Türkan oda kapısına çıktı. Efendim! Gelirken bir bardak su getir bana. Peki baba, istersen şimdi getireyim. Gelirken getir. Peki, Allah rahatlık versin. Size de. Böyle merdiven başında durup da su istemesi bir bakıma karısı, çocuklarıyla barıştığı anlamındaydı onun. Türkan gülerek annesinin yanına döndü. ''Gördün mü? Çocuk gibi demedim mi sana?'' Feride Kozan'ın yüzündeki sıkıntı silindi. O, Doğan'ı dersini bitirinceye kadar gazete okuyacaktı şimdi. O, kendi meraklarının yanı sıra oğullarının, kızlarının ilgilendiği yazılarını da okurdu gazetenin, spor sayfalarını bile. 11. ayrımın sonu. Sayfa 138.